Birinci ayrım. Altı nokta körler kütüphanesi adına Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Yaşam ve Yazgı, 3. kitap. Yazarı Vasili Grossman. Özgün adı Jizin i Sudba. Çevirmeni Ayşe Hacı Hasanoğlu. Türü roman. Can Yayınları. 1. basım Ocak 2012. ISBN numarası 978-975-07-1411-5. Bu kitap 358 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ocak 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Vasili Grossman politik görüşleri nedeniyle susturuldu ve yazdığı kitaplar mahkum edildi. Ancak birbiri ardına gün yüzüne çıkan eserleri bugün klasikler arasında yer alıyor. Stalin'in ölümünü takip eden yumuşama döneminde Yaşam ve Yazgı'nın yayınlanabileceğini düşünen Grossman büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktı. Zira yetkililer Yaşam ve Yazgı'yı ideolojik yönden yüz kızartıcı bularak reddetmekle kalmayıp romanla ilgili her şeye el koydular. Benim hayatımı adadığım kitap hapiste olduğu sürece benim bugünkü halimde, fiziksel özgürlüğümde bir anlam ya da doğruluk yok. Çünkü ben o kitabı yazdım, onu reddetmedim ve reddetmiyorum. Kitabımın özgür bırakılmasını istiyorum diyen yazar, eserlerinin hemen hiçbirinin yayımlandığını göremeden 1964'te öldü. Ancak yazarının ve kendisini desteklediklerine inandığı toprak altında yatanların kaderine karşın bugün tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan Yaşam ve Yazgı, baskıya dayalı yönetim biçimlerinin insan özgürlüğünü asla yok edemeyeceğini belgeleyen ölümsüz bir eser, bir insanlık mirası olarak tarihteki yerini aldı. Yaşam ve Yazgı bir bakıma totalitarizm altında yaşamanın yol açtığı güçlüklerin bir ansiklopedisi gibidir ve bir bireyin totalitarizmin baskılarına karşı koymasının ne kadar güç olduğunu Grossman'dan daha iyi dile getirmiş kimse yok. Robert Chandler, ön sözden. Grossman ünlü ve başarılı Sovyet yazarları arasında tavır değiştiren tek yazardır ya da en azından sayılı birkaç yazardan biridir. Ondaki köle ölmüş ve özgür bir adam doğmuştur. Çvetan Todorov. 1. Bölüm. Stalingrad taarruzunun başlamasından birkaç gün önce Krimov, 64. Ordu'nun yer altındaki komuta noktasına gelmişti. Askeri kurul üyesi Abramov'un yaveri yazı masasının başına oturmuş, tavuk çorbası içiyor, börek yiyordu. Yaver kaşığı bıraktı, soluğuna alışından çorbanın güzel olduğunu anlamak mümkündü. Birdenbire canı o kadar çok lahanalı börek çekti ki Krimov'un gözleri yaşardı. Yaver'in haber vermesinden sonra bölmenin ardında bir sessizlik oldu. Sonra Krimov'un tanıdığı kısık bir ses duyuldu ama bu kez sözcükler alçak sesle söylendi ve Krimov konuşulanları anlayamadı. Yaver dışarı çıktı. ''Askeri kurul üyesi sizi kabul edemeyecek.'' dedi. Krimov şaşırmıştı. ''Görüşmeyi ben istemedim ki. Beni Abramov yoldaş çağırdı.'' Yaver çorbasına bakarak susuyordu. ''İptal mi edilmiş yani?'' ''Hiçbir şeyi anlamıyorum.'' dedi Krimov. Krimov yukarı çıktı ve Volga kıyısına doğru bir hendeyi izledi. Orada Ordu gazetesinin yazı işleri bulunuyordu. Anlamsız çağrıya, başkasına ait böreğe karşı bir anda onu saran isteğe canı sıkılarak yürüyor, Kuporonsnaya vadisinden gelen düzensiz ve ağır aksak top seslerine kulak veriyordu. Harekat dairesi yönüne doğru kepli, kaputlu bir genç kız geçti. Krimov kıza bir göz attı ve çok güzel diye düşündü. Alışkın olduğu bir sıkıntıyla yüreği sıkıştı, Jenya aklına geldi. Hemen alışkın olduğu gibi kendi kendine ''Kov onu, kov!'' diye haykırdı. Kaldığı Kazak göğünü genç Kazak kadını anımsamaya çalıştı. Sonra Spiridonov'u düşündü. İyi bir adam ama tabii ki Spinoza değil. Bütün bu düşünceler, kesik kesik silah sesleri, Abramov'a gücenmesi, sonbahar gökyüzü uzun süredir çok keskin bir açıklıkla aklından geçiyordu. Kaputunda yeşil yüzbaşı rütbesi olan ve komuta noktasından beri peşinden gelen bir karargah görevlisi Krimov'a seslendi. Krimov şaşkın şaşkın baktı yüzbaşıya. Yüzbaşı eliyle bir kulübenin kapısını gösterirken alçak sesle "Buradan, buradan lütfen" dedi. Krimov nöbetçinin yanından içeri girdi. Bir çalışma masasının ve tahta duvara raptiyelerle tutturulmuş bir Stalin portresinin olduğu bir odaya girmişlerdi. Krimov yüzbaşının ona "Affedersiniz, tabur komiseri yoldaş, sol kıyıya Toşçeyev yoldaşa raporumuzu götürebilir misiniz?" gibi bir şey demesini bekliyordu. Ama yüzbaşı öyle demedi, şöyle dedi: "Silahınızı ve kişisel belgelerinizi veriniz." Krimov şaşkınlık içinde artık hiçbir anlamı olmayan şu sözleri söyledi: "Ne hakla istiyorsunuz? Benimkileri istemeden önce siz bana kendi belgelerinizi gösterin." Sonra bunun saçma ve anlamsız olduğuna, ancak kuşku duyulacak bir yanı bulunmadığına inanıp benzeri durumlarda ondan önce binlerce insanın mırıldandığı şu sözleri söyledi: "Saçmalık bu, kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum, bir yanlışlık olmalı." Ama artık bunlar özgür bir insanın sözleri değildi. İkinci bölüm. "Evet, aptal rolü yapıyorsun, cevap ver, kuşatma sırasında kimin hesabına çalıştın?" Volga'nın sol kıyısında cephe özel şubesinde sorguya çekiyorlardı onu. Boyalı döşemeden, penceredeki çiçek saksılarından, duvardaki sarkaçlı saatten bir taşra huzuru yayılıyordu. Camların titremesi ve Stalingrad tarafından gelen gümbürtü alışkın olunan hoş bir şey gibi görünüyordu. Anlaşılan sağ kıyıda bombardıman uçakları yüklerini boşaltıyordu. Ahşap mutfak masasının arkasında oturan yarbay, hayalinde canlandırdığı soluk dudaklı sorgu yargıcıyla hiç bağdaşmıyordu. Ama omzunda yeni sıvanmış, fırından bulaşan kireç izi olan yarbay, tahta bir taburede oturan, doğunun sömürge ülkelerindeki işçi hareketinin ustası, askeri üniforma giyen ve kolunda komiser yıldızı olan adama, iyi yürekli bir ananın doğurduğu bu adama yaklaştı ve yüzüne bir yumruk indirdi. Nikolay Grigoryevich elini dudaklarında ve burnunda gezdirdi, avucuna baktı ve avucunda salyayla karışmış kan gördü, sonra ağzını oynattı. Dili kas katı kesilmişti, dudakları uyuşmuştu. Boyalı, biraz önce silinmiş döşemeye baktı ve ağzındaki kanı yuttu. Gece boyunca özel şubeciye karşı nefret duygusuna kapıldı. Ancak ilk dakikalarda ne nefret ne de fiziksel acı duygusu vardı. Yüzüne yediği yumruk ruhsal bir kaza anlamına geliyordu ve bir uyuşmuşluk, bir dona kalmışlıktan başka hiçbir şey uyandıramamıştı. Krimov nöbetçiden utanarak çevresine bakındı. Kızıl Ordu askeri bir komünistin dövüldüğünü görüyordu. Komünist Krimov'u dövüyorlardı. Onu bir delikanlının yanında dövüyorlardı. Oysa Krimov'un da katıldığı o büyük devrim bu delikanlı için yapılmıştı. Yarbay saatine baktı. Şube yöneticilerinin yemekhanesinde akşam yemeği zamanıydı. Krimov'u bulgur bulgur karla kaplı avludan kütüklerden yapılmış nezarethaneye doğru götürdükleri sırada Stalingrad yönünden hava bombardımanının gümbürtüsü çok açık şekilde duyuluyordu. O dona kalmışlık duygusundan sonra Krimov'u şaşırtan ilk düşünce bir Alman bombasının bu nezarethaneyi yerle bir edebileceği oldu. Bu da basit ve tiksinç bir düşünceydi. Duvarları kütükten yapılmış havasız odada umutsuzluk ve öfkeye kapıldı, kendini kaybetti. Kısılmış sesiyle bağıran, uçağa doğru koşan, arkadaşı Georgi Dimitrov'u karşılayan oydu. Clara Zetkin'in tabutunu taşıyan oydu. Özel şubeci tekrar yumruk atacak mı, atmayacakmış diye hırsızlama bakan da oydu. İnsanları kuşatmadan kurtarmıştı, ona komiser yoldaş diyorlardı ve bu eli otomatik silahlı kolhozcu ona, sorguda başka bir komünistten dayak yiyen komüniste iğrenerek bakıyordu. Özgürlükten yoksun bırakma sözcüklerinin tam anlamını henüz anlayamamıştı. Başka bir varlık oluyordu, içindeki her şey değişmiş olmalıydı, özgürlüğünden yoksun bırakılmıştı. Gözleri kararıyordu, Şçerbakova merkez komitesine gidecekti. Molotov'a başvurma olanağı vardı. Alçak yarbay kurşuna dizilmedikçe içi rahatlamayacaktı. Evet, telefonu kaldırın. Piryahin'e telefon edin. Aslında benim adımı Stalin de duymuştur, bilir. Stalin yoldaş bir keresinde Jdanov yoldaşa bu hangi Krimov, hani şu Kominterne'de çalışan mı diye sormuş. Ve Nikolay Grigoryevich birden ayaklarının altında bir bataklık hissetti. Kopkoyu, yapışkan, dibi olmayan, katranımsı bir küspe birazdan onu içine çekecekti. Karşı konulmaz Alman panzer tümenlerinden daha güçlü bir şey üzerine çöküyordu. Özgürlüğünü yitirmişti. Jenya, Jenya, görüyor musun beni Jenya? Bana bak, ne korkunç bir felaketin içindeyim. Yapayalnız, terk edilmiş, senin tarafından terk edilmiş. Piçin biri ona vurmuştu. Bilinci bulandı, parmakları kasıldı, özel şubecinin üstüne atılmak istedi. Ne bir jandarmaya, ne bir menşevike, ne de sorguladığı SS subayına karşı böyle bir nefret hissetmişti. Krimov onu ezen, aşağılayan adam da yabancı birini değil, kendini, komünist manifestonun bütün ülkelerin proterleri birleşin sözleri üzerine mutluluktan çocuk gibi ağlayan Krimov'u görüyordu. Bu benzerlik gerçekten korkunçtu. Üçüncü bölüm. Karanlık çökmüştü. Zaman zaman Stalingrad çarpışmasının uğultusu, küçük kötü nezarethanenin havasını gürültüyle dolduruyordu. Belki de Almanlar haklı bir davayı savunan Batyuk'u, Rodimtsev'i vuruyorlardı. Koridorda bazen bir hareket oluyordu. Asker kaçaklarının, vatan hainlerinin, çapulcuların, tecavüzcülerin olduğu genel koğuşun kapısı açılıyordu. Tutuklular ikide bir tuvalete gitmek istiyorlardı. Nöbetçi kapıyı açmadan önce onlarla uzun uzun tartışıyordu. Krimov'u Stalingrad kıyısından alıp götürdüklerinde kısa bir süre bu genel koğuşa koymuşlardı. Kolundaki kızıl yıldızı sökülmemiş olan komisere hiç kimse aldırmıyordu. Sadece tütün sarmak için kağıt var mı diye soruyorlardı. Bu insanların tek isteği vardı, yemek yemek, sigara içmek ve doğal gereksinimlerini yerine getirmek. Bu işi kim başlatmıştı? Kim? Hem suçsuz olduğunu bilmek, hem de içinden çıkılmaz bir suçluluk duygusu yüzünden ürpermek, nasıl insanın içini kemiren bir duyguydu. Rodimtsev'in kanalizasyon tüneli, 6'ya 1 numaralı evin yıkıntıları, beyaz Rusya bataklıkları, Voronej'deki kış, nehir geçişleri, bütün mutlu ve hafif şeyler yetmişti. İşte şimdi canı dışarı çıkmak, dolaşmak, başını gökyüzüne kaldırıp bakmak istiyordu. Gazeteye gitmek, tıraş olmak istiyordu. Kardeşine mektup yazmak, çay içmek istiyor. Bir akşamlığına aldığı kitabı geri götürmesi gerekiyor. Saate bakmak istiyor. Hamama gitmek istiyor. Bavulundan mendilini almak istiyor. Hiçbirini yapamazdı. Özgürlüğünü yitirmişti. Kısa süre sonra Krimov'u genel koğuştan koridora çıkardılar ve komutan nöbetçiyi azarlamaya girişti hemen.
''Ben sana Rusça söylemedim mi? Onu hangi akla hizmet genel koğuşa koyarsın? Ağız açık dikilip durma. Cepheye mi gitmek istiyorsun ha?''
Nöbetçi komutan gittikten sonra Krimov'a şikayet etmeye başladı. ''İşte hep böyle. Tek kişilik hücre dolu. Hücreye kurşuna dizilecekleri koymamı kendisi söylemişti. Sizi oraya koyarsam oradakini nereye koyacağım?'' Kısa bir süre sonra Nikolay Grigoryevich otomatik silahlı askerlerin hücredeki mahkumu alıp kurşuna dizmek için götürdüklerini gördü. Mahkumun açık renk saçları dar, çökük ensesine yapışmıştı. 20 yaşlarında olabilirdi. Belki de 35 yaşındaydı. Krimov'u boşalan hücreye koydular. Krimov yarı karanlıkta masanın üstünde bir tencere olduğunu fark etti ve tencerenin yanında ekmek içinden yapılmış bir tavşan olduğunu eliyle dokunarak hissetti. Herhalde mahkum ekmeği biraz önce elinden bırakmıştı. Ekmek henüz yumuşaktı ve tavşanın sadece kulakları sertleşmişti. Ortalık sessizleşti. Krimov ağzı yarı açık bir halde yatağa oturdu. Uyuyamazdı. Düşünmesi gereken ne kadar çok şey vardı. Fakat sersemleyen kafası düşünemiyordu. Şakakları zonkluyordu. Kafatasının içinde ölü bir çırpıntı, bir dalgalanma vardı. Her şey fırfır dönüyor, sallanıyor, çarpıyordu. Tutunacak hiçbir şey, düşünmeye başlayabileceği bir nokta yoktu. Gece koridorda yeniden bir gürültü oldu. Nöbetçiler onbaşıyı çağırıyorlardı. Çizmelerin yerde çıkardığı sesler duyuldu. Klimov'un sesinden tanıdığı komutan şöyle dedi.
''Şu tabur komiserini al, cehennemin dibine götür, nöbetçi odasında dursun.'' Sonra ekledi. ''Buyur işte, olağanüstü olay. Ta komutana kadar varıyor.''
Kapı açıldı. ''Çık!'' diye bağırdı nöbetçi. Klimov dışarı çıktı. Koridorda çıplak ayaklı, üstünde sadece iç çamaşırı olan bir adam duruyordu. Klimov hayatta pek çok kötü şey görmüştü. Ama bakar bakmaz bu yüzden daha korkunç bir şey görmediğini anladı. Küçük, kirli, sarı renkte bir yüzdü bu. Kırışıklarıyla, titreyen yanaklarıyla, dudaklarıyla, her şeyiyle acı acı ağlıyordu. Sadece gözleri ağlamıyordu ve bu korkunç gözleri görmemek daha iyiydi. Öyle bir ifade vardı gözlerinde.
''Hadi, hadi!'' diye acele ettiriyordu Klimov'u nöbetçi.
Nöbetçi odasına geldiklerinde Klimov'a meydana gelen olağanüstü olayı anlattı.
''Beni cepheye göndermekle korkutuyorlar. Burası cepheden daha kötü. Burada insanın sinirleri hemen bozuluyor. Kendi kendini vurup yaralamış bir askeri kurşuna dizmeye götürdüler. Sol eline bir somun ekmeğin üstünden ateş etmişti. Kurşuna dizdiler. Üzerini toprakla örttüler. Geceleyin canlandı ve gerisin geri yanımıza geldi.''
Nöbetçi Klimov'a siz ya da sen demeden konuşmaya çalışıyordu.
''İşlerini öyle dikkatsiz yapıyorlar ki onların yüzünden son kalan sinirlerini de kaybediyorsun. Hayvanları bile daha özenli keserler. Her iş özensiz yapılıyor. Toprak donuk, otları eşeliyorlar. Üstüne yarım yamalak toprak örtüyorlar ve gidiyorlar. Tabii ki çıkmış. Eğer talimattaki gibi gömmüş olsalardı asla dışarı çıkamazdı.''
Her zaman sorulara yanıt vermiş, insanların beyinlerini yerine oturtmuş, açıklamalar yapmış olan Klimov, şimdi bir ruh karışıklığı içinde otomatik silahlı nöbetçiye, ''Peki neden tekrar gelmiş?'' diye sordu. Nöbetçi kıs kıs güldü. ''Dahası onu bozkıra götürmüş olan çavuş yeniden işlemini yaparken ona ekmek ve çay vermek gerektiğini söylüyor. Yiyecek bölümünün şefi ise vay efendim, kurşuna dizilecekler listesindeki adama çay mı verilirmiş diye ortalığı birbirine katıyor. Bence de doğru. Niye çavuş işini doğru dürüst yapmazken onun hesabını yiyecek bölümünün şefi versin?''
''Barış zamanında ne iş yapardınız?'' diye sordu Klimov birden.
''Sivilken bir devlet çiftliğinde arıcılık bölümünü yönetiyordum.''
''Anladım,'' dedi Klimov. Çünkü çevresindeki ve içindeki her şey karanlık ve akıl almaz bir hal almıştı.
Şafak sökerken Klimov'u tekrar hücreye götürdüler. Tencerenin yanında ekmek içinden yapılmış tavşan önceki gibi duruyordu. Ama artık sertleşmiş, pürtük pürtük olmuştu. Genel koğuştan yaltaklanan bir ses duyuldu.
''Nöbetçi, hadi bir delikanlılık yap da beni tuvalete götür, ne olur.''
Bu sırada bozkırda kızıl kahverengi bir güneş doğmuştu. Üzerine toprak ve kil topakları yapışmış donuk, çamurlu bir pancar yerden çıkıyor gibiydi. Kısa bir süre sonra Klimov'u bir kamyonun arkasına bindirdiler. Yanına refakatçi olarak sevimli bir teğmen oturdu. Çavuş teğmene Klimov'un bavulunu verdi ve kamyon gıcırdayarak, donmuş ahtuba çamurunun üstünde hoplayıp zıplayarak Leninsk'e havaalanına gitti. Klimov nemli soğuğu içine çekti. Yüreği inançla ve ışıkla doldu. Korkunç düş galiba sona ermişti. 4. Bölüm. Nikolay Grigoryevic otomobilden indi ve Lubyanka'nın gri geçidine baktı. Uçak motorlarının saatlerdir süren gürültüsü yüzünden bir görünüp bir kaybolan biçilmiş ve biçilmemiş tarlalar, ırmaklar, ormanlar yüzünden umutsuzluğun, güvenin ve güvensizliğin bir ortaya çıkıp bir kaybolması yüzünden kafasının içinde bir uğultu vardı. Kapı açıldı ve boğucu bürokratik havanın ve çiğ bürokrasi ışığının röntgen hükümdarlığına, yani savaşın dışında savaştan haberi olmadan savaşın üstünde devam eden bir yaşama girdi. Havası ağır boş bir odada bir projektör parlaklığındaki ışıkla çırılçıplak soyunmasını emrettiler. Ve derin derin düşünen beyaz önlüklü bir adam vücuduna eliyle dokunurken Klimov irkiliyor, utanma nedir bilmeyen parmakların düzenli hareketine savaşın gürültüsünün ve demirinin engel olamadığını düşünüyordu. Gaz maskesinin içinde bir saldırı öncesi yazılmış, mutlu bir Sovyet yaşamı için canımı verdim. Evde karım ve 6 çocuğum kaldı notunu bulunan bir Kızıl Ordu askeri, tutam tutam saçları genç bedenine yapışmış, her yanı yanıp katran karası haline gelmiş bir tankçı, bataklıklardan ve ormanlardan ilerleyen topların, makineli tüfeklerin ateşi altında kalan milyonluk bir halk ordusu. Parmaklar kendinden emin ve sakin bir şekilde işini yapıyordu. Komiser Klimov ise ateş altında, "Generalov yoldaş, Sovyet vatanını korumak istemiyor musunuz?" diye bağırıyordu. "Dönün, eğilin, ayağınızı çekin." Sonra giyindi. Yakası açık asker gömleğiyle yüzünün önden ve yandan fotoğrafı çekildi. Sonra bir kağıdın üzerine arsızca bir gayretle parmaklarını bastı. Sonra telaşlı bir memur pantolonunun düğmelerini kesti ve kemerini aldı. Sonra pırıl pırıl aydınlatılmış bir asansörle yukarı çıktı. Yuvarlak göz delikleri olan kapıların önünden, halı kaplı uzun boş koridorlardan geçti. Bir cerrahi kliniğinin koğuşları gibi, kanser koğuşu gibi. Hava sıcak, çiğ bir elektrik ışığıyla aydınlatılmış bürokratik bir havaydı. Bir sosyal teşhis kliniğinin röntgen enstitüsü. Beni kim tutuklattı? Bu boğucu kör havada düşünmek zordu. Düş, gerçek, hezeyan, geçmiş, gelecek birbiriyle boğuşuyordu. Kim olduğu duygusunu yitiriyordu. Benim bir annem var mıydı? Belki de annem yoktu. Jenya'nın artık bir önemi yoktu. Çam ağaçlarının tepeleri arasındaki yıldızlar, Don nehrinden geçiş, yeşil Alman roketi, bütün ülkelerin proleterleri birleşin, her kapının arkasında insanlar, bir komünist olarak öleceğim. Mihail Sidorovich Mostovskoy şimdi nerededir? Başımın içinde bir gürültü var. Greco bana ateş etmiş miydi? Kıvırcık saçlı Grigori Yevseyeviç, Komintern başkanı bu koridorda yürüyordu. Hava nasıl da boğucu bir hava, lanet olası projektör ışığı. Grekov bana ateş ediyordu. Özel şubeci dişlerimi kırıyordu. Almanlar bana ateş ediyorlardı. Bir sonraki gün bana neler hazırlıyor? Size yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Su dökmem gerekebilir. Spiridonov'un orada harika ihtiyarlar Ekim devriminin yıl dönümünde şarkı söylediler. Çeka, çeka, çeka. Jerzinski bu evin sahibiydi. Genrich Yagoda, bir de Menjinski. Daha sonra ise yeşil gözlü, ufak tefek Petersburglu proleter Nikolay Ivanovich Yezhov. Bugün nazik ve zeki Lavrenti Pavlovich Beria. Nasıl da buluşurduk. Sizleri kutlarım. Nasıl şarkı söylerdi. Ayağa kalk proleter, davanı savun diye. Benim hiç suçum yok. Su dökmem gerek, yoksa beni kurşuna mı dizecekler?
Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.